Ayrım 36.
Uzun süre büyük bir toplumsal etki taşıyan, ne olursa olsun gerçek olmaktan çok görünür bir etki taşıyan bu başlangıç felsefesi, bundan böyle kendiliğinden bir dizi belirleyici basitleşmeyle hızlı bir düşünsel gerilemeye uğrar. Burada us, o zamana kadar hemen hiç bilinmeyen bir şeyi, tüm doğal olguların değişmez yasalara bağlanmasıyla ilgili evrensel duyguyu yavaş yavaş gelişmeye bırakarak imgelemin eski egemenliğini yavaş yavaş kısıtlamaya başlamıştır. Çok çeşitli ve hatta kökten uzlaşmaz görünümler altında ilksel düzenin bu aşırı biçimi, beyaz ırkın büyük çoğunluğunda hiç de eşit olmayan bir enerjiyle varlığını sürdürür. Ancak çok basit bir gözlemle ilgili olsa da aynı kişisel uğraşlar onun doğru değerlendirilmesi konusunda bugün pek çok engel ortaya koyar. Çünkü önceki iki biçimle oldukça uçsal ve oldukça yansız düzeyde bir karşılaştırması yapılamamaktadır. Kısaca söylersek, insan düşüncesinin birinci evresini oluşturan dinbilimsel durum, insanın doğal olaylarını merak ettiği, öğrenmek istediği, ancak bu çabasında aşkın açıklamalara yöneldiği, bunu yaparken gizemcilikte takılıp kaldığı bir durumdur. Bu durumda doğaüstü varlıklar ya da tanrılar tüm açıklamaların temeline yerleştirilmiştir. İmgelemin usu aştığı, kat kat geride bıraktığı bu ilk durumda en yetkin gelişim noktasını Katoliklik oluşturur. Daha sonraki durumda, ara durumda ya da geçiş durumunda metafizik bütünlüklerin incelenmesine yönelinmiştir. Bu metafizik durum mutlak bilginin amaçlanmasıyla belirgindir. Bu durumda da imgelem usa egemendir. Ancak daha yetkin, daha bütünsel açıklamalara ulaşılmıştır. Olumlu durumda mutlak araştırması bırakılmış, bilgi de yalnızca görelinin peşine düşülmüştür. Bundan böyle ele alınan şey yalnızca deney olgularıdır, somut ilişkilerdir, bu olguların yasalarla bağıntısıdır. Gözlem, yöntemin temelini oluşturmaktadır ya da araştırmanın başlıca yöntemi durumuna gelmiştir. Birbirine uymaz olan, birbirini çelen bu üç durum tarih içinde zorunlu olarak yan yana durur, bir önceki bir sonrakini gerektirecek biçimde yan yana durur. Olumlu düşüncede gözlemin önemi. Şimdi üçüncü durumda, en yetkin durumda bilimsel ve evrensel bir araştırma dizgesi geliştirmek gerekmektedir. Bu araştırmayı Comte olumlu felsefe diye adlandırır, böylece felsefeye olumlu bir anlam yükler. Olumlu felsefe derslerinde bunu şöyle açıklar. Kısacası, benim yapmak istediğim şey olumlu bilimler üzerine dersler değildir, olumlu felsefe dersleridir. Filozofun amacı, her temel bilimi tüm olumlu dizgiyle ilişkileri içinde ele almaktır, bilimlerin temel yöntemlerine ve başlıca sonuçlarına ulaşmaktır. Comte'a göre olumlu felsefe, bir genel bilgiler dizgesi olacaktır. Olumlu bilimlere karşılık, olumlu felsefeden yalnızca tek bir yönteme uyan ve böylece genel bir araştırma planının değişik parçalarını oluşturan değişik bilimlerin genelliği üzerine özel bir incelemeyi anlıyorum. Bu inceleme Comte'a göre gözlemleme olgularına dayanacaktır. Bacon'dan beri tüm yetkin kafalar gözlemlenen olgulara dayanan bilgiler dışında gerçek bilimler bulunmadığını söyleyip duruyor. Böylesi bir çaba elbet daha önceki dönemlerin bir çabası olamazdı. Bunun için her şeyden önce belli bir olgunluğa ulaşılması gerekiyordu. İnsan usu etkin bilimsel araştırmalara girişebilmemiz için şimdi yeterince olgundur. Uzun sürmüş serüvenlerin sonucundan bugüne, bu mutlu güne ulaşılmıştır. Gerçekten hemen hemen hiç sezilemeyen derecelerle ilerlemek durumunda bulunan anlığımızın hiçbir ara durumdan geçmeden dinbilimsel felsefeden olumlu felsefeye geçemeyeceği kolayca anlaşılır. Din, bilim ve felsefe birbirine son derece aykırı şeylerdir, kavrayışları kökten değişiktir. Öyle ki insan zekası birinin kavrayışlarını bırakıp öbürünün kavrayışlarını benimsemek için ara kavrayışlardan geçmek durumunda kalmıştır. Artık bakışımız belirginleşmiştir, artık doğru yola girilmiştir. Olumlu felsefe bu doğru bakışın ortaya konulmasını sağlayacaktır. Olumlu felsefenin temel özelliği tüm olguların değişmez doğa yasalarına bağlı olduğunu benimsemeye dayanır. Olumlu düşüncenin gelişimi. Olumlu felsefenin son 200 yılda büyük bir ilerleme içinde olduğu görülmektedir. Ancak onun amaca ulaştığını, son gelişim noktasına vardığını söylemek elbette olası değildir. Olumlu felsefeye en geniş evrenselliğini kazandırabilmek için şimdi büyük bir çaba gerekmektedir. Tarihsel akış içinde tüm bilimler elbette aynı hızla gelişmiş değillerdir. Gökbilimsel, fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve toplumsal bakış açıları hiçbir zaman ortak bir ilerleme içinde olmamışlardır. Gökbilimsel gelişmeler en önce ortaya çıkmış, bu gelişmeleri fiziğin gelişmeleri izlemiş, daha sonra kimya gelişmiş, onun ardından fizyolojinin gelişmeleri gelmiş, daha sonra toplumsal bilginin gelişmesi kendini göstermiştir. Olumlu dönemin başlaması için bu gelişimlerin gerçekleşmesi gerekmiştir. Bir başka deyişle, insan zihni zaman içinde hem mekanik düzeyde hem kimyasal düzeyde göksel fiziği ve yersel fiziği kurmuş, sonra bitkisel ve hayvansal düzeyde organik fiziği geliştirmiştir. Şimdi artık toplumsal fiziği kurmak zamanıdır. Comte'a göre bu beş bilgi topluluğu içinde ikinci dönemde sayabileceğimiz hiçbir bilgi topluluğu yoktur. Tüm temel bilimler sıradan kafalara eşit değerde görülmeseler de bunlar içinde bizim giriştiğimiz gibi bir incelemede dışta tutulabilecek bir bilim yoktur. Bunların insan türünün mutluluğu için taşıdıkları öneme gelince derinden derine ele aldığımızda her biri kesinlikle eşdeğerdir. Şimdi bir bilimler sıralaması yaptığımızda doğal olarak eskiden yeniye ve genelden özele doğru uzayan çizgi üstünde en başa matematiği yerleştirmemiz gerekecektir. Matematik birinci bilim zorunlu olarak tek çıkış noktasını oluşturur. Sonuncu bilim olan toplum bilimse tüm olumlu felsefenin tek amacıdır. Demek ki düşünce en küçük matematiksel fikirlerden en yüksek toplumsal fikirlere doğru gelişmiştir. Matematik en basit konulu bilimdir. Onun yasaları kesinlikle değişmez yasalardır. Bununla birlikte ayrımsız bir biçimde tüm nesnelere uyan yasalardır. İkinci sırada konusu tüm göksel cisimleri kapsayan gökbilim vardır. Dünyamızın bütününü ele alan fizik üçüncü, madenleri ele alan kimya dördüncü sırada yer alır. Organik ya da canlı varlıkların incelenmesiyle sınırlı fizyoloji beşinci sıradadır. Bu bilim beynin yapısını ve işlevlerini de araştıracaktır. Ruhsal dünyanın tüm etkinliklerini incelemek onun görevidir. Altıncı ve son sıradaki toplum bilim insani olguları incelemeye yönelir. Konusu en karmaşık bilim toplum bilimdir. Onun yasaları öbürlerinin yasalarından daha az evrenseldir ve o öbürlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Onun varlığı tüm öbür bilimlerin varoluşunu gerektirmiştir. Böylece matematikten toplum bilime doğru ilerleyiş evrensellik açısından bir gerilemeyi ortaya koyar. Ancak bütün bu bilimlerin konuları bize bilimsel araştırmanın deney alanıyla sınırlı olduğunu gösterir. Böylece olumcu düşünceyi somuta yani deney dünyasına yönelen düşünce olarak görebiliriz. Ancak onu anlaşılmaz olguları verimsiz bir biçimde yığmaya dayanan ve ancak parçalı uyarlılıklar ortaya koyabilen klasik deneycilikten ayırmamız gerekir. Gerçek olumlu düşünce gizemcilikten olduğu kadar deneycilikten de uzaktır der Comte. Çağımızın felsefesine baktığımızda bu yönde çok iyi gelişmeler olduğunu söyleyemeyiz. Çağdaş filozofların pek çoğu henüz metafizikten çıkıp toplumsal bakış açısına yerleşmiş değillerdir. Auguste Comte böylece çağının düşüncesine bir eleştiri getirir, çağın bir hastalığı saydığı kargaşacı düşünce biçimine yüklenir. Düşüncedeki kargaşa tüm kurumlarda, göreneklerde, inançlarda kendini göstermektedir. Kargaşanın kökeninde eski düşünceyle yeni düşüncenin birlikte varlığını sürdürmesi yatmaktadır. Olumlu düşüncenin tam anlamında egemen olması kargaşayı kökten yok edecektir. Düşünceyle yaşamın uyumu. Gerçek olumcu düşünce gerçeklere bir derlemeci kafasıyla yönelen düşünce olmayacaktır. Olumlu düşüncenin peşindeki filozofun yapacağı şey kurgusal yaşamla etkin yaşam arasında doğrudan doğruya bütünsel bir uyum kurmak yolunda ilerlemek olacaktır. Böylece Comte uygulama kadar kurama da önem verdiğini gösterir. Ona göre sağlıklı felsefe her zaman her gerçek tarihsel kuramı engelleyen haksız ön yargıları düzeltmeye eğilimli felsefedir. Buna göre olumlu felsefe ya da olumcu felsefe sözü alışılmış anlamda deneyiciliği karşılamasa da gerçekçi bir felsefedir. Çünkü olumlu sözü düşsele karşıt olarak gerçeği belirler. Şöyle der Comte. henüz doğrudan doğruya olumlu sözcüğüyle belirlenmeyen yeni felsefi düşüncenin tek temel özelliği her yerde mutlağın yerine göreliği koymaktaki zorunlu eğilimde belirir. Bu eğilim hemen bugün ortaya konulmuş bir eğilim değildir elbet. Bu eğilim tarih içinde büyük kafaların araştırmalarıyla oluşmuş bir eğilimdir. Bu eğilimde biri Kepler'e ve Galileo'ya dayanan bilimsel, öbürü Bacon'a ve Descartes'a dayanan felsefi iki eşsiz düşünce etkisinin payı vardır. Auguste Comte, olumlu felsefe derslerinde olumlu felsefenin yararlarını sayarken, onun birinci yararını insan zihninin yasalarını ortaya çıkarmak olarak belirler. İlkin, olumlu felsefe araştırması, zihinsel yeterlerimizin etkinliğinin sonuçlarını göz önünde tutarak, bize insan ruhunun mantıksal yasalarını gün ışığına çıkarma yolunda tek uysal aracı sağlar. Bu yasalar bugüne kadar kendilerini ortaya çıkarmaya pek uygun olmayan yollarla aranılmıştır. Comte burada kendi toplum bilimine temel olan ikilemli bakış açısını, statikçi ve dinamikçi bakış açısını geliştirmesinde etkili olmuş olması gereken bir görüşten söz eder. Ünlü Fransız doğa bilimcisi Henri Blainville, 1777-1850 Principes Généraux d'Anatomie Comparée, Karşılaştırmalı Anatominin Genel İlkeleri adlı yapıtında her etkin varlığın özellikle her canlı varlığın iki temel ilişkisi içinde ele alınabileceğini, bunların da statik ilişki ve dinamik ilişki olduğunu söylemiştir. Comte buna bağlı olarak şu görüşü öne sürer. Bu işlevler statik bakış açısından ele alındığında onların incelenmesi bağlı oldukları organik koşulların belirlenmesine dayanır. Bu inceleme anatominin ve fizyolojinin bir bölümünü oluşturur. Dinamik bakış açısından ele alındığında her şey insan zihninin süregiden etkin işleyişini onun daha önce elde etmiş olduğu çeşitli doğru bilgileri sağlayabilmek için gerçek anlamda kullanılmış olan usullerin incelenmesine indirgenir. Bu inceleme özünde olumlu felsefenin genel konusunu oluşturur. Bu bakış açısını birbirini tümleyen iki genel yol olarak belirler Comte. Bu iki yol izlenildiğinde zihinsel olgular üzerine gerçek ussal bilgiler elde edilebilecektir. Yeni kurulmakta olan ruh bilimin varlığını da bu belirlemelere dayanarak çürütmeye çalışır. Der ki, görüldüğü gibi bugün boş yere canlandırılmak istenilen din bilimin son aşaması olan düşsel ruh bilime de bu durumda hiçbir biçimde yer yoktur. İç gözlemin olanaksızlığı. Comte iç gözlem, dış gözlem gibi ayrımlara karşı çıkarak, İnsan zihni tüm olguları doğrudan doğruya gözlemleyebilir, yalnız kendi olgularını gözlemleyemez diyerek iç gözlemi tümüyle yok sayar. Her duygu gözlemde elimizden kaçacak ya da yapısını, öz yapısını yitirecektir. Zihin olgularının gözlemlenmesine gelince bu hiçbir biçimde olası değildir. Çünkü o durumda düşünen birey ikiye bölünmüş olacaktır. Bu iki parçadan biri düşünecek, öbürü de düşünme edimini gözlemleyecektir. Gözlemlenen organla gözlemleyen organın özdeş olduğu bu durumda gözlem nasıl gerçekleşecektir? Kısacası bu, sözde ruh bilimsel yöntem bize doğruları açabilecek bir yöntem değildir. Bir yandan tüm dış duyumdan kendinizi olabildiğince yalıtmanız isteniliyor. Çünkü siz yalnızca en basit hesabı yapmakla sınırlanmışken iç gözlem nasıl olacaktır? Öte yandan sakınımlara dayanarak en yetkin düşsel uyku durumuna vardığınız zaman ruhunuzda gerçekleşecek işlemleri gözlemlemeye uğraşmak durumunda olacaksınız. Oysa o zaman da ruhunuzda hiçbir şey olmayacak. Comte bu konuda eski bir alışkanlıktan yakınır. 2000 yıldır metafizikçilerin ruh bilimden böyle bir şeyi anladıklarını söyler. Bugün de pek çok okula bölünmüş olan aynı metafizikçiler aynı yanlışı işlemeyi sürdürmektedirler. Neredeyse var olan bireyler sayısınca iç gözlemle ilgili görüşler vardır. Olumlu bakış böyle bir tutumu, böyle bir ruh bilim anlayışını yatsıyacaktır. Olumlu yöntemin ne olduğu sorunu da ondan etkin bir biçimde yararlanabilmek için onunla ilgili açık ve derin bir bilgiye sahip olmak sorunu da her zaman eylemde anlam kazanacaktır. Bunun için bilimlerin felsefi açıdan araştırılması gerekir. Burada Comte kendi felsefesi açısından çok önemli bir yöntem kuralı geliştirir. Yöntem kullanıldığı araştırmalardan ayrı olarak ele alınmaya yatkın bir şey değildir. Buna göre tüm bilgilerimiz gözleme dayanmalıdır ve bilgi edinme yolunda bazen olgulardan ilkelere, bazen de ilkelerden olgulara gitmek gerekir. Öyleyse bilimlerin felsefi araştırmasından bağımsız bir yöntem araştırması düşünmek olanaksızdır. Eğitimin düzenlenmesi. Olumlu düşüncenin kurulabilmesi için bir başka zorunluluk eğitim dizgesinde yapılacak köklü değişikliktir. Tüm yetkin kafalar din bilime, metafiziğe, edebiyata dayalı eğitime son verilmesi görüşündedir. Bunun yerine çağın gereklerine uygun olumlu eğitim dizgesi geçerli kılınmalıdır. Olumlu düşüncenin kurulabilmesi yolunda filozofun önemli üzerinde durduğu bir başka nokta vardır. Bilimsel genellemelerin özel olarak incelenmesi eğitimi yeniden düzenlemeye yönelik olduğu gibi çeşitli olumlu bilimlerin özel gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Üstünde durmak istediğim temel noktalardan üçüncüsü budur. Bilgi ya da bilim bir bütün olduğuna göre bizim bilgiler ya da bilimler arasında bir takım ayrımlar koymamız, onları apayrı şeylermiş gibi göstermemiz anlaşılma kaygısından, daha doğrusu anlaşılma kolaylığı sağlama kaygısından başka bir şeye dayanmadığına göre herhangi bir alanda ortaya konulabilecek açıklayıcı ya da aydınlatıcı bir buluş bütün bir bilgi ya da bilim dünyasını etkileyecektir. Dördüncü ve sonuncu önemli nokta, olumlu felsefeyi uzun zamandır en uygar ulusların düştüğü bunalım durumunu sona erdirecek toplumsal düzenlemenin tek sağlam temeli olarak görme gereğidir. Toplumlardaki siyaset ve ahlak bunalımlarının kargaşa noktasına ulaştığı bir dönemde tek kurtarıcı güç olumlu felsefenin gücü olacaktır. Böylece Comte bir bütün olarak olumlu bilimleri dünyanın düzenlenmesiyle yükümlü kılar. Başta toplum bilim olmak üzere tüm bilimler yaşam düzenini duyguda ve düşüncede ulusal da kozmopolit de olmayan, yalnızca batılı olan bir geleceğe doğru aşacaklardır. Toplum bilim söz konusu ilerlemeyi yönetecek, öylece insanlığa yararlı belirlemeler ortaya koyarak dünyamızı daha yetkin, daha insani bir düzeye ulaştıracaktır. Tüm bilim adamları insanlığın mutluluğu geleceği için kendi alanlarında çaba göstermekle yükümlüdürler. Her şey ilerleme içindir. Olumlu düşüncenin geliştirilmesi ve yaşamda egemen kılınması için büyük çaba göstermek gerekir. Üçüncü ve sonuncu evrenin en yetkin aşamalarına ulaşmak ancak bu çaba içinde gerçekleşebilecektir. Mutlak yapıları gereği, buna bağlı olarak devinimsiz yapıları gereği, metafizik ve din bilimden ne biri ne öbürü gerçek anlamda bir ilerleme gösterebilecek durumdaydı. Oysa olumlu düşünce yapısı gereği ilerlemecidir. Olumlu düşünce, yüksek düzeyde göreli yapısı gereği, tüm büyük tarihsel çağları uygun bir biçimde her şeyin bir öncekinden geldiği ve değişmez yasalara göre bir sonrakini hazırladığı temel bir evrimin belli evreleri olarak ortaya koyabilecek tek düşüncedir. Kısacası ilerleme fikri parçalı olsun bütünsel olsun her durumda yalnızca olumlu felsefeyle ilgilidir. Gerçekte ilerlemenin kaynağı insan usulünün doğal gelişimi olmalıdır. Ama ne olursa olsun gerçek anlamda ilerleme bu gelişimin sağladığı olumlu düşüncenin zaferi olacaktır. Bu zaferi de tam tamına olumlu bilimlerin yetkin çalışmaları kazanacaktır. Çeşitli olumlu bilimlerin aşamalı gelişiminden kendi kendine çıkmış olan insani ilerleyişin temel kavramı budur işte. Özetle toplumsal ilerleyişin gerçek doğasını ortaya koyacak yani son aşamayı belirleyecek olan şey olumlu felsefedir. Toplum bilim ve toplumsal yükümlülük. Daha önce de göstermeye çalıştığımız gibi ilerlemenin büyük yükü toplum bilimin omuzlarına binecektir. Neden? Toplum bilim her şeyden önce toplumsal yaşamda tüm düşünsel ve ahlaki olguları gözlemlemekle ve anlamakla yükümlü sonuncu bilimdir. Ailenin yapısı, ailenin toplumda yükümlülükleri, bireyin ailede yükümlülükleri, sanayi düzeninin koşulları, bilimsel ve siyasal kurumların özellikleri, sanatsal etkinlikler ve daha pek çok şey toplum bilimin ilgi alanını oluşturur. Toplum bilim bu çalışmalarında kendine kaynak olmuş, analık yetmiş olan tüm öbür bilimlerin yöntemlerini kullanacaktır. En başta da tarihsel gözlemi kullanacaktır. Toplum bilimde bir yasanın ortaya konulabilmesi her şeyden önce önceki başarıların ve başarısızlıkların doğru olarak gözlemlenmesine bağlıdır. En eski toplumların, en ilkel toplumların yaşam biçimlerini incelemeye kadar varacak geniş bir araştırma alanı öngörülür bu yeni bilim için. Karşılaştırmalar yaparak insan yaşamının temel özelliklerini ya da belli yasalarını ortaya çıkarmak çok önemlidir. Geleceği görmek, geleceğin yaşam özelliklerini az çok kestirebilmek de bu çalışmayla olasıdır. Her zaman özenle toplumların somut yapısını ortaya sermeye yönelmek gerekir. Bu somutta dönük amaç içinde komp toplum bilimi toplumsal fizik diye adlandırmıştır. Toplumun yasaları toplumsal yaşamın karmaşıklığı gereği bir bakışta ortaya çıkarılabilecek yasalar değildir. Her bilim gibi toplum bilimde çileli bir çabayı gerektirir. Ancak dikkatli bir çalışmayla bu yasaların görülebilmesi ve gösterilebilmesi sağlanacak. Bu da ilerlemenin hızlandırılmasına ve olası bunalımların giderilmesine kolaylık sağlayacaktır. Dinamik ve statik ayrımı, bencilliğe karşı özgecilik. Bu yolda Auguste Comte toplum bilimi başlıca çalışma alanı sayar ve onu statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayırır. Statik toplum bilim, toplumun varoluş koşullarını tarihsel boyuta götürmeden ele alır, yani yapısı içinde ele alır. Toplum tüm organlarıyla ya da kurumlarıyla bir bakıma sürekli bir yapı ortaya koyar. Bu organları ya da kurumları dinamik yapıdan ayrı olarak inceleyen bir statik toplum bilim olmalıdır. Statik olan şey düzenle, dinamik olan şey ilerleme ile ilgilidir. Düzenden ilerleme, ilerlemeden düzen doğar. Öyleyse dinamik her zaman statiğe göredir. Bir başka deyişle dinamiğin temelini statik oluşturur. Din, aile, dil gibi yapılar statik bakış içinde ele alınacaktır. Öyleyse olumculuğu baştan sona bir ilerleme bilinci olarak görmek, onu hiçbir zaman üç durum yasasından ayrı düşünülemeyen bir öğreti saymak doğru değildir. Tersine, dinamik olanı belirleyen ve üç durum yasasında anlatımını bulan gelişimin temelinde dural yapıların varlığını görebilmek ve bu yapıları tüm özellikleriyle anlayabilmek gerekir. Daha doğrusu gelişimin doğru olarak kavranılabilmesi her zaman dural olanın iyice anlaşılabilmesine bağlıdır.